6 Ocak Çarşamba sabahından herkese merhaba. Mikrofondan bulunduğunuz mekanlara ulaşan sesin sahibi ben Gizem'le Aposto 6.30'dasınız. An itibariyle İpek ve Yakup'un ardından nihayet ben de 2021'in ilk yayınında sizlerle buluşmanın mutluluğunu yaşıyorum ve daha nicelerine diyorum. Bugünün bülteni About Night deli dolu destekleriyle geliyor huzurlarınıza. Bazı güzelliklere tutkuyla bağlı olacak kadar, bazen toplumun dışında kalmayı göze alacak kadar deli, her konuda öğrenmeye tutkuyla bağlanacak ya da artık sessiz kalamayacak kadar dolu. Eğer böyle hissediyorsanız, ki bence ortak paydada buluştuğumuz bir his bu, bültenimize bir göz atın diyorum ve yılın ilk çarşambasında neler oluyor sorusuna cevap vermek üzere günün önemli başlıklarına geçiyorum. Türkiye piyasaları. Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler raporunun Ocak 2021 sayısında Türkiye'ye ilişkin büyüme beklentilerini 2020 için %0,5, 2021 için %4,5, 2022 için %5 olarak açıkladı. Bir önceki raporda Türkiye'nin 2020'de %3,8 daralacağı, 2021'de ise %5 büyüyeceği öngörülmüştü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası verilerine göre Türkiye'nin fiyat düzeyinin ticaret yaptığı ülkelerin fiyat düzeylerine göre değişimini gösteren Tüketici Fiyat Endeksi bazlı reel efektif döviz kuru endeksi Aralık ayında %3,1 artış göstererek 62,34 düzeyine yükseldi. Reel efektif döviz kuru Kasım ayında 60,45 ile tarihi düşük seviyeyi görmüştü. Öte yandan TCMB, bugün miktar yöntemiyle düzenlediği 12 Ocak 2021 vadeli repo ihalesiyle piyasayı 50 milyar lira fonladı. İhaleye 84,99 milyar liralık teklif gelirken basit faiz %17 oldu. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin 2020 yılında ihracatının 169,5 milyar dolar, ithalatınınsa 219,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece yılın toplam dış ticaret açığı kayıtlara 49,9 milyar dolar olarak geçti. Küresel piyasalar. ABD'de Tedarik Yönetimi Enstitüsü İmalat Endeksi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında beklentileri geride bırakarak aylık 3,2 puan artıp 60,7'ye yükseldi ve Ağustos 2018'den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı. Birleşik Krallık, 3. karantina uygulamasında zorlanan işletmeler için 4,6 milyar sterlin tutarında destek paketi açıkladı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Kasım ayında yaptığı açıklamada, o döneme kadar alınan pandemi tedbirlerine istinaden cari mali yılda toplam desteğin 280 milyar sterlin olacağını belirtmişti. Almanya'da İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi, koronavirüs salgınının ikinci dalgasına karşın 34 ayın en yükseğine çıktı. Endeks, Aralık ayında beklentilerin altında kalsa da 58,3 puana ulaştı. Böylece İmalat Sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi verisi Şubat 2018'den bu yana en yüksek değere erişti. İş Dünyası. Türkiye'de turizm sektörü temsilcileri bu yıl yaklaşık 25 milyon yabancı ziyaretçi ağırlamayı hedefliyor. Türkiye Otelciler Federasyonu Başkanı Sururi Çorabatır, 14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı'nın tanıtım toplantısında sektörün 2021'de 25 ila 30 milyon arası hedef tutturması gerektiğini söylerken, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya da bu yıla 2019 rakamlarının yarısını hedefleyerek başladıklarını ifade etti. Sektörde tam toparlanmanın 2022-2023 yıllarını bulması bekleniyor. 2019 yılında Türkiye'ye 45 milyon yabancı ziyaretçi gelmiş ve turizm gelirleri 34,5 milyar dolar olmuştu. Geçtiğimiz yılın ilk 11 ayındaysa yabancı ziyaretçi sayısı %72 düşüşle 12 milyon oldu. Geçtiğimiz hafta 3 Çin merkezli telekomünikasyon şirketini borsadan çıkarma kararı alan New York Borsası, ilgili düzenleyici kurumlarla görüştükten sonra kararından vazgeçtiğini açıkladı. China Mobile, China Telecom ve China Unicom'un Hong Kong borsasında işlem gören hisseleri açıklama sonrasında değer kazandı. Endonezya'nın en büyük girişimlerinden paylaşımlı yolculuk ve ödeme sistemleri şirketi Gojek ile e-ticaret şirketi Tokopedia birleşmeye hazırlanıyor. Birleşme gerçekleştikten sonra yaklaşık 18 milyar dolar değerlemeye sahip olacak şirketin ABD ve Endonezya borsalarında halka arz edilmesi planlanıyor. Apple'ın tedarikçilerinden Foxconn, Çin merkezli elektrikli araç üreticisi Byton'la bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Şirketler, Nanjing Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi'nin desteğiyle 2022'nin ilk çeyreğine kadar Byton'un M-Byte modelinin seri üretimine geçmeyi hedefliyor. Faaliyetlerini Foxconn markası altında yürüten Honhai Precision Industry, Byton'la yapılacak işbirliği için 200 milyon dolar yatırım yapmayı planlıyor. Politika. Boğaziçi Üniversitesi'ne Cumhurbaşkanı kararnamesiyle rektör atanmasını protesto eden öğrencilerin evlerine yapılan polis baskınlarında 17 kişi gözaltına alındı. Profesör Doktor Melih Bulu'nun devir teslim töreninde bir grup akademisyen rektörlük binasına sırtını dönerek öğrencilerin serbest bırakılması için slogan attı. İçişleri Bakanlığı, gözaltındaki 17 kişiden yalnız ikisinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğunu açıkladı. Melih Bulu, siyasete CHP'de başladığını, sonra LDP ve AK Parti'de siyaset yaptığını söyledi. İntihal iddialarını yalanlayan Bulu, üniversite kapısına kelepçe takılması konusunda bizim en istemeyeceğimiz şey, Boğaziçi'nin 150 yıllık fiziksel varlığının harabeye dönmesi. Dün böyle bir şey olabilirdi. O yüzden polis orada doğrusunu yaptı, dedi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, üniversite kapısına asılan kelepçe için sivil darbe döneminin en güzel fotoğrafı tanımını yaptı. YÖK, Bulu'nun diğer adaylar gibi rektörlük başvuru şartlarını sağladığını açıkladı. Anayasa Mahkemesi, karakolda çıplak üst aramasına maruz bırakılan bir kişinin bireysel başvurusunu karara bağlayarak, olayın aydınlatılması için etkili soruşturma yürütülmediğine ve kötü muamele yasağının usul boyutuyla ihlal edildiğine hükmetti. Bu gelişmenin arka planını merak edenler 31 Aralık 2020 tarihli hikayemize bugünkü bültende yer alan linkten ulaşabilirler. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanması olayıyla ilgili olarak suç işlemeye tahrik ve suçu ve suçluyu övmek suçlamalarıyla hazırlanan iddianame kabul edildi. Daha önce aynı suçlamalar için takipsizlik kararı verilen Kaftancıoğlu, 9 aydan 10,5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanacak. Çin'de devlet kontrolündeki en büyük varlık yönetim şirketlerinden China Huaron Asset Management'ın eski başkanı Lai Xiaomin, 260 milyon dolarlık rüşvet, yolsuzluk ve çok eşlilik iddialarından suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı. Suudi Arabistan'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde imzalanan Elullah bildirisiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve Katar arasındaki süregelen kriz çözüldü. 3 yılı aşkın süredir Katar'a uygulanan ambargoyu sona erdiren anlaşmayla Suudi Arabistan'la Katar arasında yeniden diplomatik ilişki kuruldu. Suudi Arabistan, 2017 yılında İran'la yakın ilişkiler içinde olduğu ve radikal grupları desteklediği gerekçesiyle Katar'a karşı Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden oluşan bir koalisyon kurarak kara, hava ve deniz sınırlarını kapatmış, ülkeyle ekonomik ilişkilerini kesmişti. Türkiye de süreç boyunca Katar'ı desteklemişti. Dışişleri Bakanlığı, anlaşmanın memnuniyetle karşılandığını bildirdi. Teknoloji. Geçtiğimiz ay sesli sohbet odaları özelliği olan Spaces'ı test etmeye başlayan Twitter, halka açık sesli sohbetleri geliştirmek amacıyla sosyal podcast uygulaması Breaker'ı satın aldı. Instagram web sitesinde hikayeler özelliği için yeni bir tasarımı test ediyor. Yeni tasarımla hikayeler, tüm sayfayı kaplayan tek bir kutucuk yerine karusel tarzında geçişli bir şekilde görüntülenebilecek. İddiaya göre Microsoft, Windows 10'daki mevcut e-posta ve takvim uygulamalarını tek bir yerde toplayacak, Outlook'un web sürümünü temel alan bir arayüze sahip yeni bir Outlook uygulamasını test ediyor. Sızdırılan bilgilere göre Monarch ya da OneOutlook olarak adlandırılan uygulama, Outlook'un masaüstü versiyonlarının Outlook Web Access'in ve macOS masaüstü istemcisinin yerini alacak. Slack kullanıcıları 4 Ocak'ta uygulamaya bağlanmakta ve kanalların yüklenmesinde sorun yaşadı. Günün ilerleyen saatlerinde takvim ve e-posta entegrasyonlarında da problemler çıkan Slack uygulaması, sorunla ilgili güncellemeleri paylaştığı web sitesinde 22.30 civarlarında sorunun çözülmeye başladığını duyurdu. Spor. İtalya, Serie A takımlarından Milan'da forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ligde Aralık ayının en değerli oyuncusu seçildi. Snooker'da dünya sıralamasının ilk 16'sında yer alan isimlerin mücadele ettiği ve 10-17 Ocak tarihleri arasında geçmiş yıllarda da olduğu gibi Alexandra Palace'da düzenleneceği açıklanan The Masters, pandemi önlemleri nedeniyle Marshall Arena'ya alındı. Daha önce her maçta 1000 seyirciye izin verileceği açıklanan The Masters, artan vakalar nedeniyle bu uygulamadan vazgeçmişti. Formula 1 takımlarından Williams, 2022'den itibaren Mercedes motoruna ek olarak diğer bazı önemli teknik parçaları da Almanya merkezli üreticiden alacağını açıkladı. Dünün öne çıkan karşılaşmalarına bakacak olursak, Süper Lig 17. haftada Konyaspor 4, Galatasaray 3, İNG Basketbol Ligi erteleme maçında Gaziantep Basketbol 60, Anadolu Efes 68. NBA'deki karşılaşmalara bakacak olursak, Toronto Raptors 114, Boston Celtics 126, Orlando Magic 103, Cleveland Cavaliers 83. Günün öne çıkan karşılaşmalarının sonuçlarına ise bültenimizden ulaşabilirsiniz. Bir çarşamba gününde daha Aposto 6.30 yayınında kulaklarınıza ulaşan sesin sahibi. Ben Gizemleydiniz. Tekrar bu adreste buluşuncaya dek. Hoşçakalın.